Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından ben Deniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfü keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bütün dinleyenlerimizin, bütün ümmeti Muhammed'in sıhhatini, selametini, afiyetini artırsın inşallah. Kıymetli hocam bu Bakara Suresi 34. ayet-i kerimeyi tefsir ediyorduk. Orada Cenab-ı Hak meleklerin secdesinden bahsetmişti ve o konuyu da epey izah etmeye çalışmıştık. Ama iblis secde etmedi, evet. Secdeden kaçındı ve onun 3 tane bu secde meselesi ilgili olarak mezmum sıfatı dile getirilmiş oldu. Hı hı. Bu kötü sıfatlar bunlar. Yani aynı zamanda bir Müslümanın da çok dikkatli olması gerektiği, kaçınması gerektiği mezmum sıfatlardır bunlar.
Evet.
Yani emir Allah'ın emridir. Yani secde edin emri, Cenab-ı Hak bu emri veriyor. Meleklere veriyor, işte iblise veriyor. Dolayısıyla bütün melekler bu emri tuttukları halde, gönüllü bir şekilde Allah'ın emrine inkıyat ederek boyun bükük tuttukları halde iblis efendim orada Allah'ın bu emrine karşı geliyor. Çekiniyor, eba, direniyor, büyükleniyor ve kafirden oluyor. Dolayısıyla bir Müslümanın Allah'ın hangi emri olursa olsun orada melekler gibi hemen itaat etmesi lazım. Onu yapmamak üzere böyle bir direnme, bir uzaklaşma, bir tepki gösterme, büyüklenme tarzında bir vasıf kesinlikle mümine yakışan bir vasıf değildir. Dolayısıyla bu iblisin bu şekildeki secdeden kaçınmasında alacağımız bazı dersler var.
Evet.
O dersler şu şekilde onu yani dersleri çıkarabiliriz, ibretleri çıkarabiliriz. Ayetteki söz konusu edildiği şekliyle kibirlenmek, büyüklenmek kötü bir şeydir. Çünkü kibir sahibini küfre götürür. Çünkü direndi, büyüklendi ve kafir oldu.
Evet.
Dolayısıyla hele hele Allah'a, peygambere, onların emrine karşı böyle ben bunu yapmam, etmem tarzında bir tavır sergileme çok tehlikeli bir şey hocam.
Ya şimdi merkezinde herhalde kibir var hocam.
Kibir var. Bunu gösteriyor yani.
Kibir. Yani bazen insan meleklerden daha çok ibadet ediyordu iblis. Daha çok koşturuyordu. Bu ona bir kibir verdi. Dolayısıyla tersine döndü iş. Herhalde dünya imtihanı çok kritik, tehlikeli hocam. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin bir sözü var. İnsan diyor güzel bir iş yapar. Ona güvenir. Hep ona güvene güvene eksik kalır, geri kalır. Sonra kaybeder diyor. Diğeri bir kusuru olur, eksiği olur. Ondan korkar. Hep aman kusurum var diye gayret eder eder. Öne geçer. Diye burada herhalde dikkat etmek lazım. Yani ben çok iyi işler yaptım diye ona güvenerek geri kalmamak. İşte kusuru varsa da ya kusurum var diye ümitsizliğe kapılmayıp bunu telafi edeyim diye gayret ederek öne geçmek. Dolayısıyla bu ibadet konusunda, hayır konusunda kibre kapılmak herhalde en tehlikeli husus olduğunu.
Burada ayet-i kerimede en çok bu kibrin çok kötü bir şey olduğunu Cenab-ı Hak iblis üzerinden bize göstermiş oluyor.
Evet.
Yani bu secde emri üzerinden. Sonra Cenab-ı Hakk'ın emrine uymaya, sırrını araştırmayı terk etmeye teşvik vardır. Yani tabii Hikmet Hocam araştırabiliriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın gerek emirlerinde olsun, gerek yasaklarında olsun. Bunu Allah Teala niye bunu böyle emrediyor? Niye yasaklıyor? Yani reddetmek için değil veya onda bir kusur aramak için değil. Ama onu anlayıp daha aşkla şevkle yapmak için. Yani hikmet araştırmasının bir kusur, bir şeylik yok hocam.
Belki hocam hikmet araştırmada iki niyet olabilir. Hani birisi Cenab-ı Hakk'ın hikmetine hayran olayım, ona daha azametine, kudretine, ilmine hayran olayım diye sevgiyle, muhabbetle araştırma olabilir. Diğeri de bunu hikmetine yapsam mı, yapmasam mı, acaba çok hikmetliyse yapmasam mı ki diye böyle bir geri doğru asılarak bir hikmet araştırma olabilir. Herhalde bu yasak olan yasak. İkincisi yani. İlki.
Vazgeçmek üzere değil evet. de daha iyi yapmak üzere.
Evet.
Çünkü bizim ulemamız yani özellikle fıkıh sahasında yani hikmetü teşri'a evet. diye bir hocam hususa yer veriyorlar.
Evet.
Ve orada yani Cenab-ı Hak bu ayetini böyle buyuruyor. İçkiyi niye yasaklıyor? Kumarı niye yasaklıyor? Gerçi onların bir kısmının makasıdını ve hikmetini ayetler zaten söylüyor.
Evet.
Mesela diyelim ki içkinin kumarın yasaklanmasında diyor ki innema yuridü şeytanu bu içki ve kumar sebebiyle Allah şeytan sizin diyor aranızı bozmak ister diyor. Sizi diyor namazdan, zekattan, ibadetten uzaklaştırmak ister
evet,
diyor.
Evet.
Bunu uğraşırsanız bu tür şeyden uzak kalırsınız diye bazı eminlerin illetli hikmetini ayetlerde söylüyor. Ulema bunları daha da anlaşılığa getirmeye çalışıyorlar. Bir de hikmeti açıkça söylemeyen şeylerin de hikmeti araştırıyorlar. Dolayısıyla bunun bir şeyi yok ama demin buyurduğunuz gibi yani neden böyle, işin böyle yapmamak üzere, tehdit evet. etmek üzere bir şey olursa bu mezun olmuş olur. Ayet sanki hocam onu evet, işaret ediyor
tabii,
bize.
Tabii.
Yine Cenab-ı Hakk'ın verdiği emirler, Kur'an-ı Kerim'de olan emirler, Efendimiz Aleyhisselam'ın yadırgisi emirler, bunlar gereklilik arz ediyor, vücub arz ediyor. Yani bunun bir tavsiye niteliğinde veya bir nedip, mendup olma noktasında eğer bir karineyle, bir deliyle delili varsa ancak o zaman bunun bir sünnet veya mendup şekli yorumlanabilir. Onun dışında Allah Teala hangi emri veriyorsa, işte secde edin diyorsa secde edin. İşte evfu bir okut, akitleriniz yeri getiriyorsa yerine getirin. Şunu yapın diyorsa bunu yapın. Bunu yapalım mı yapmayalım tarzında bir şey söz konusu olamaz.
Evet.
Ne zaman? Ne zaman başka bir delille, başka bir şeyle yani bu tavsiye niteliğinde mesela Cenab-ı Hak diyor külü veşrebu ve la tüsrifu. Yiyin için israf etmeyin. İsraf etmeyin emri bir haramı ifade ediyor ama yemeyin için belki zaruri olan kısmıyla bir vücub ifade eder. Ama diyelim ki işin biraz daha böyle yani haciyattır, tahsiniyet kısımlarında artık vücub kalkar.
Evet.
Yani helalinden yiyebilirsiniz anlamında olabilir. Dolayısıyla böyle Kur'an-ı Kerim'deki emirlerin yani ne anlamı ifade ettiğine dikkat çekilmiş oluyor ayet-i kerimede. İnsanın mümin veya kafir olması ölümü anındaki durumuna göredir. Zira hüküm ölüm anındaki son nefese göre verilmektedir.
Hmm.
Bak şimdi şeytan aslında kafir değildi. O da meleklerin arasındaydı. O da Allah'a azazil diye yani Allah'ın bir kuluydu. Allah kulluk yapan birisiydi. Ama içindeki bu kibir, bu gurur, Allah'ın emrine karşı gelme şeyi ortaya çıkınca bu kez ve kerimler kafirin kafirden oldu.
Evet.
Demek ki insan başlangıçta iyi halde olabilir, mümin olabilir, hidayet olabilir ama bu şekilde sonuçlanacak diye bir kural ve garanti söz konusu değildir. Yani el umuru bi havatimiha.
Evet.
İşler sonuçlarına göre değerlendirilir. Velillahi akibetul umur. Yani işlerin akıbeti ne olacak? Sonunda efendim nasıl bu iş hitap edecek? Buna karar verecek olan da Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Dolayısıyla her Müslümanın bir son nefes endişesi taşıması lazım hocam.
Evet.
Yani burada yani hatta diyor işte diyor ki ilmine güvenme diyor. Cenab-ı Hak diyor işte Kur'an-ı Kerim'de Belamin Bahure'ye örnek veriyor. İşte onlara ayetlerimizi verdik şöyle alimdi. Hatta ilmine düne sahipti. Ama sonra bunları terk etti. Dünyaya yöneldi. Ve köpekten daha adi bir hale geldi.
Evet.
İlmine mağrur oldu. Çok iyi bir noktadan çok düşük noktalara savrulmuş oldu. İşte malına güvenme diyor Karun misali tarzında. İşte diyor ilmine güvenme işte iblis misali hocam.
Çocuğuna güvenme. Mâ agne anhu mâluhu ve mâ keseb. Yani ne malı ne de kazandığı çoluğu çocuğu onu cehennemden kurtaramadı. Ebu Leheb gibi. Demek ki mala, evlada, ilme hiçbir şeye güvenmek lazım.
Yani son hocam yani son nefesle ilgili bir uyarı var. Evet. Kerimler kafirin kısmında. Ona dikkat çekiyor. Hal böyle olunca insan İtaat ve ibadete koşmalı. Zira insana yaratılış gayesi olan işler kolaylaştırılmıştır. Özellikle ömrün sonunda amel defterinin salih amelle kapanması için çok çalışmak gerekir. Çünkü yine işler sonuna göre değerlendirdiği için
evet.
son nefese göre.
Evet hocam.
Bu şekilde hocam o iblisin direnmesi, secdenin kaçınması, büyüklerin mekafir olmasından bu tür dersleri çıkarabiliriz hocam ayet-i
evet.
kerimeden. Yine bu vesileyle yani iblisin bu hali üzere yine alimlerimizin bize nasihatleri var.
Evet.
Hocam ayetlerden gerçekten alacağımız dersler, ibretler çok önemli bir şey. Tamam orada bir kıssa anlatılıyor ama bir olay anlatılıyor ama Cenab-ı Hak bu olayı sırf bir olay olsun nakletmiyor.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kıssa, hiçbir misal Sadece ya böyle bir şey olmuş, bir haberiniz olsun tarzında sırf değil. Olayı nakletmek için anlatılmıyor. Mutlaka dinleyenlere çok yönlü bir ders.
Kur'an kıssaları çok önemli mesajlar veriyor. Yani Kur'an'ın diğer ahkamının belki hocam tatbik edildiği, yani Kur'an hükümlerinin tatbiki yönünü gösteren
kısımlar,
Kur'an kıssaları çok önemli. Belki hocam bu dinleyicilerimize tavsiye edebiliriz. Erkam Yayınları'ndan Kur'an kıssaları diye bir kitap çıktı. Fadıl Hasan Abbas'ın Arapça kitabı ama tercümesi.
Kimle tercüme etti hocam onu?
Türkçe tercümesi çıktı, bizim arkadaşlarımız tercüme ettiler. Semih Yolaçan'la Recep Orhan Özel tercüme ettiler. Erkam Akademi Yayınları'ndan çıktı. Dinleyicilerimize.
Kur'an kıssaları diye.
Evet, müsait olanlar olursa eğer.
Siz onu, de şey yaptınız herhalde hocam. Bir editörü falan yaptınız. Yardımcı oldunuz herhalde.
Ben de tavasut ettim basılması için şu an. İnşallah o çok güzel bir kitap.
Ama siz o kitabı ders kitabı okuttunuz. Yani
evet.
Biraz muhtevası ilgili bilgi verebilirsiniz. Yani hikmetler üzerinde mi duruyor? Çünkü ben, Kur'an-ı Kerim'de çok kıssa var. Şu anlattığımız aslında tam bir kıssa örneği.
Yani Kur'an kıssalarını daha önce biliyoruz. İşte böyle faydalarını falan biliyoruz ama çok yakından bilmiyormuşuz. Yani ders olarak okutunca ben öğrencilere daha ne kadar önemli olduğunu anlamış oldum. Bu kitabı da ders kitabı olarak okutmuştum. İşte bu kıssaları ele alıyor hocam. Nüzul sırasına göre hangi surelerde tekrar ediyor bu kıssa? Hangi sure önce nazil olmuş? Ona göre sıralıyor. Ve bunlardaki eksikler, fazlalıklar, uzunluk, kısalık niçin olmuş bunlar? Niye burada kısa, niye burada uzun, niye burada kıssanın bir yönünü anlatmış, niye öbür tarafta öbür yönünü anlatmış? Böyle yani kıssalarda bir tekrar olmadığını. Yani çok aynı şeyi tekrar ediyormuş gibi gelebiliyor insana ama onları gösteriyor. Burada diyor bir tekrar yoktur. Şu surede öncesi sonrasına bakarak şu tarafının kıssasını anlatmış. Bu surede bu tarafını anlatmış. Bu surede şunu ilave etmiş. Burada şunu çıkarmış diye oralardaki ince hikmetleri böyle tafsilatıyla anlatıyor kitap. Güzel güzel. Yani bir Hazreti Adem kıssası bile hocam insana hakikaten çok bilgi veriyor. Hikmet veriyor, ibret veriyor. İnsanın yaratılması, ondan sonra görevleri, üstünlükleri, iblisle mücadelesi, yani hayatın anlamını sadece Hazreti Adem kıssasında bile insan anlayabiliyor. Yani orayı bile okusa insan bayağı epey bir şuur kazanmış oluyor. Sonra diğer peygamberlerin kıssaları da hakikaten hepsi ayrı bir güzellikte.
Hocam için, muhterem Osman Efendi Üstadımız bana vazife vermişti. Bu bahsetmiş olduğunuz hususta.
Evet.
Yani işte Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un sihirbazlarıyla Musa Aleyhisselam'ın müsabakası 4 surede anlatılıyor.
Evet.
Yani 4 kez tekrar ediliyor. Halbuki olay bir defa olmuş.
Evet.
Olayın bir defa olması neden biliyoruz? Çünkü bu olayın akıbetinde Firavun o sihirbazları öldürüyor.
Evet.
Yani adamları öldüğü için.
Baş tekrar etmeye şansı yok.
Şimdi yani kıssanın tekrar etmesi mümkün değil. Yani şey yapıyorlar, sonra iman ediyorlar, secde ediyorlar ve öldürüyorlar. Böyle olunca buradaki 4 tane anlatımın bir kıssanın efendim 4 farklı anlatımı olduğunu görebiliyoruz.
Evet.
Yani olay bir tane ama Kur'an-ı Kerim bunu 4 ayrı yerde naklediyor. Ortak noktalar var ama ayrıntılar var.
Evet.
Ve bunu hocam 4'ünü birleştirerek bir bütünlük yapmaya çalışmıştım.
Evet.
Yani hakikaten bakıyorsun o 4 anlatım olayın adeta söyleyeyim ki bazen bir hocam oluyor. Bizim bu şey kameramanlar diyelim ki efendim şeyler veya televizyonlar şunlar bunlar. Bakıyorsun bir buradan çekim yapıyorlar, bir sağdan soldan çekim
evet.
yapıyorlar. Üstten alttan hatta drone çıktığına onunla çekim
yukarıda.
Yapıyorlar falan böyle. Olayın birkaç yerini evet. sağını solunu yani iyice efendim ne olup bitti diye şey yapalım diye çekim yapıyorlar. İşte görüntü alıyorlar falan böyle. Adeta hocam bu 4 anlatımın olan tek olayın 4 farklı açıdan değerlendirilmesi. Bir görüntüsünün alınması, bir konuşmasının alınması tarzında. Ama hepsi bir zaman yani o olay bütün detaylarıyla, konuşmalarıyla
ortaya çıkıyor.
Yani bir bütünlüğü yakalayabiliyorsun hocam. Bu benim tabii kendi ne kadar gücüm yeterse, biraz daha diyeyim daha derinlemesine inceleme, bakma imkanımız olsa o bütünlüğü daha iyi görme fırsatı olur.
Bir de kamera arkası var mı hocam?
Kamera arkası da var. Oraya da giremiyoruz. O da yani nüfus edebilsek o da farklı bir şey verecek. Yani Cenab-ı Hak bunu niye anlatıyor bu
evet.
olaylar falan diye. Sonra bizim Erdoğan Baş hocamız o da makale olarak yazdı. Bu iblisin Adem'e secde etmemesi, büyükleme secde etmemesi bu olayı da Kur'an-ı Kerim'de 7 surede anlatılıyor hocam. Yani özellikle Adem iblis kıssası.
Evet.
Yani böyle. Yedi. Diyelim ki farklı konuşmalar var, farklı yollar var. Aynı şey. O yedi anlattım hocam. Bir yere getirdiğimiz zaman ortaklıkları çıkarıyoruz. Efendim farklı detayları aldığımız zaman orada o secde olayı bütünüyle vuzuğa kavuşuyor. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim bunu aynı tekrar etmiyor.
Tabii.
Yani önemli ana noktaları aynen tekrar ediyor ama onunla beraber olayın farklı varyantlarını, farklı konuşmalarını, farklı şeylerini veriyor o vesileyle. Dolayısıyla o bütünü görebiliyoruz. Diğer peygamber kıssaları da böyle. Musa Aleyhisselam'ın Mekke kıssası Kur'an-ı Kerim'in 33 sürede yer alıyor ama aynı şey orada geçerli fakat çok büyük kıssa olduğu için oradaki bütünlüğü görmek için çok daha fazla.
Çalışmak
lazım. Yani bir işte Fazıl Hasan gibi hocam çalışmak lazım. Veya bir Semerra'yı gibi diyelim ki çalışma yapmak lazım ki oradaki efendim detayları görebilelim falan diye. Ama o güzellik var.
Tabii.
Yani bir lüzumsuz tekrar yok. Muazzam bir bütünlük var ve hep ibret veren bir şey var hocam.
Var. Osman hocamızın o Nebiler Silsilesi kitabı da hocam. 3 cilt olan o peygamberler tarafı. Herhalde o da biraz daha kamera arkasına da bakıyor zaman zaman geçiyor. Kamera önüne, kamera arkasına. Diğer kitap, Kur'an kıssaları kitabı Erkam'dan çıkan. İkisini beraber böyle bir
harmanlıyor.
Okumak lazım hocam.
Evet, evet.
Yani peygamberimizin bize ibret olarak lazım olan, okumamız, bilmemiz gereken çok çok bir peygamberimizin hayatı. İkinci sırada diğer peygamberler. Üçüncü sırada sahabiler, sahabe hayatları. Bunlar hakikaten bizim için böyle bir huzur kaynağı.
Dördüncü sırada hocam salihler.
Sonra da salihler geliyor.
Tabii. Evet. Salihin, salihler de yani sahabeden sonraki ulemamız, Evliyaullah'ın hayatları. Çünkü ayette buna şey var çünkü. Yani nimet verilenler şeyine baktığımız zaman enbiya, sıddık, sıddıklar hocam sahabe olarak şey yapsak, şüheda şehitlerin hayatları. Bir de salihin, salih dediğimiz zaman da o daha sonraki devam eden, o aynı çizgi devam ettiren hakiki mümin ve alim insanlar hocam. Onlar da çok önemli.
Evet.
Şimdi hocam yine bu alınacak derste ilgili olarak bizim ulemamız, mesela işte Rabit-i Aleviye gibi, Hasan Basri gibi hocam bazı noktalara dikkat çekiyorlar.
Evet hocam.
Rabiat-ı Adeviye Süfyan Sevri'ye demiş ki, ey Süfyan, günlerin sayılır. Yani işte son nefes çok önemli. Yani şeytanın o kafir olmasına hareketle baştan alimdi, mümindi, iyi bir kuldu ama şey yaptı. Dolayısıyla onların ibretleri alıyor bizim ulemamız. O ibreti bizlere aktarıyorlar. Diyor ki efendim, günlerin sayılır. Bir günün geçmesi senden bir parçanın kopması gibidir. Bir parçan gidince bütününe gidebilir. Yani diye hocam bir kovası düşün. Üzerine su dökmüyorsun ve alttan delinmiş. Hatta havuz bile olsa hocam.
Evet.
Kocaman göl bile olsa üstten su gelmez. Yani alttan bir tane şey ince yere kadar delik olsun akar gider.
Biter.
Biter. Evet. Dolayısıyla bir şeyin bir parçası gidiyorsa hepsi gidebilir. Sen bunları biliyorsan ona göre amel et, ibret al. Dirhemim, dinarım, malım, makamım elden gitti deme. Bilakis bir günüm geçti. Acaba nasıl bir amel işledim de zira ömür günlerle tükenir. Her gün bir
demek ki zaman hocam malda mülkten daha değerli. Ya. Yani zamanla insan ebedi hayat için çok şey kazanabilir. Malı yer tüketir ama malı da infak ederse onu da tabii ebedi hayat için bir şey kazanabilir ama onu hayra kullanamazsa, sadece kendi mübah ihtiyaçlar için kullanırsa çok verimsiz bir şekilde geçirmiş olur ama zaman çok iyi değerlendirilebilir.
Yine bir devamımız hocam, işte insan ömrünü takvime benzetiyor. İşte bir yıllık takvim diyelim. 365 tane yaprak var orada. Şimdi işte her gün bir yaprak koparıyoruz. Onun için her gün geçtiğinde diyoruz ömür takvimimizden bir yaprak daha
koptu.
Evet. Çok basit cümle ama çok anlamlı bir cümle. Bir abi şöyle diyormuş. Üzüntüm hüzün yurdu olan şu dünyaya değil, ben uykuda geçirdiğim gecelere, oruçsuz geçirdiğim günlere, gaflette geçirdiğim zamanlara. Ona üzülüyorum. Esas bir üzüntüm onunla alakalıdır. Ala İbni Ziyad'dan bir rivayet geliyor. Dünya günlerinden her bir insana şöyle seslenir. Hal diliyle. Ey insanlar, ben yeni bir günüm ve benim içimde yapılan her şeye şahidim. Ben gittim mi kıyamete kadar bir daha geri dönmem. Ya işte diyelim ki bugün falan ayın falan günü, bir de hocam dünya tarihinde kıyamete kadar bu günün, bu tarihin, bu yılın bir daha tekrar etmesi mümkün değil.
Evet. Herhalde hocam bir daha geldiği zaman hesapta şahit olmak için.
Bir o zaman gelebilir tabii.
Yani.
Yani kamera gelişlerini yaşadığı zaman.
Sadece orada ikinci bir gelişi ancak şahitlik evet. için.
Peygamber aleyhisselam da insanların en hayırlısı kimdir diye sormuşlar. Ömrü uzun, ameli güzel olandır buyurmuştur. İnsanların en şeyleri kimlerdir? Sorulunca da Efendimiz aleyhisselam ömrü uzun, ameli kötü, şerrinden korkulan ve hayrı umulmayan kimselerdir. Tirmizi Darimi hocam buyurmuştur. Evet. Hasan Basri arkadaşların şöyle demiş. Ey ihtiyarlar topluluğu. Demek ki hocam yaşlı zamanında dedim. Sohbet kurumu herhalde. Ey ihtiyarlar topluluğu. Ziraat mahsul olgunlaşınca ne olur? Arkadaşlar hasat edilir demişler. Bu sefer gençlere, ey gençler bazen ziraat mahsulü daha olgunlaşmadan bir afet gelir, hepsini helak eder buyurmuştur.
Evet.
Tamam. Yani siz yaşlısınız, olgunlaşmış meyveler gibisiniz. Ne olur sıra yavaştan gideceksiniz. Evet. Ama gençlere diyor ki siz efendim şey yapmayın. Yani.
Güvenmeyin.
Güvenmeyin.
Felaket gelir.
Yani, afet geldiği zaman o meyveleri olgunlaşmadan da alıp
götürür.
Götürebilir. Mesela bir deprem oluyor.
Allah
diyelim
korusun.
Diyelim işte yaşlı diyelim işte 5'ten 10'dan küçük diyelim ki kaç bin insan diyelim evet. belki gitmiş olabilir. Yine hocam Hasan Basri. Çünkü Hasan Basri rahmetullahi ondan çok yani güzel sözle nakledilen bir alim. Hem sufi hem evet. alim bir insan.
Hem alim hem iki kanatlı. Yani.
Tabii. Tabiinden değil mi hocam Hasan Basri
tabiinden,
Hazretleri? Bir sahabe görmüş ama.
Hocam Hasan Basri Hazretleri'nin annesi Ümmü Seleme validemizin cariyesiymiş.
Ya.
Ümmü Seleme validemiz onu azat etmiş ama yanında duruyor. Yani onun için peygamberimizin odasında büyümüş Hasan Basri Hazretleri.
Hocam çok hikmetli bir insan ama ya.
Hatta İbn Kesir'in
Basri'yi.
İbn Kesir'in El Bidaye ve Nihaye kitabında anlatıyor. Ümmü Seleme validemiz diyor Hasan Basri'nin annesini bir yere gönderdi bir iş için. İşte Hasan da o zaman çocuk diyor bebek. Ben bakayım bebeğe dedi diyor. Sen şu işi hallet gel. O gidince annesi de Hasan Basri ağlıyor falan. Onu susturmak için işte Ümmü Seleme validemiz ona göğsünü veriyor. Oradan da süt çıkmış hikmet-i ilahi.
Ya.
Biraz emmiş sütten. Diyorlar ki işte onun diyorlar efendim. Bu hikmeti Hasan Basri'deki bu hikmet, bu ilim bu Ümmü Seleme validemizden aldığı bu sütten kaynaklanıyor diye alimler öyle
bir bağlantı
yani. Kurmuşlar ama yani o olmasa bile o evde yetişmiş.
Tabii tabii hocam. Zaten, manevi defa hocam oradan beslenmiş,
beslenmiş
yani. Manevi süt emmiş.
Hı hı. Ben çocukken diyor işte elimi uzattığım zaman peygamberimizin evinin tavanına elim dokunurdu diyor. O kadar yani sade bir sade bir evdi diye anlatıyor Hasan Basri Hazretleri. Sonra annesi bunu elinden tutup Hazreti Ömer'e götürmüş. Oğluma bir dua et ey Ömer diye. Hazreti Ömer'den dua almış. Sonra diğer sahabilere böyle götürürmüş annesi. Yavruma dua edin diye.
Çok şey var hocam ama sahabelerin çok hatırası var.
Tabii tabii zaten. Sahabilerden hep dualar almış. Onlardan ilim almış.
Ben onları gördüğümde onlar şöyleydi diyor.
Evet evet.
Harama karşı dikkat ederlerdi diyor. İbadetleri şöyleydi diyor. Temizlikleri böyleydi takvalar falan. En son bir şey söyleyeyim hocam. Epey sayıyor sayıyor böyle. Diyor ki siz onları görseydiniz onlara deli derdiniz. Ama onlar sizi görseydi size Müslüman demezlerdi.
Allah korusun evet.
Hocam Hasan Basri'nin böyle bir sözü var yani ama epey sayıyor. Onların takvaları, ihlasları, amelleri, temizlikleri, dikkatleri, Resulullah muhabbetleri falan, ahiret endişeleri, korkuları falan böyle. Epey bir hatıra naklediyor. Sonra böyle söylüyor.
Evet.
Şimdi hocam yine Hasan Basri Hazretleri diyor ki ey Ademoğlu bir yılın kaygısını bir güne yükleme. Bir yıl yani 365 gün var sen efendim sanki yarın öbür gün bir ay şu yıl olacak diye böyle kaygılanıyorsun. İçinde bulunduğun gün sana yeter. Bir sene daha ömrün varsa Allah rızkını verecektir. Şayet o kadar ömrün yoksa Allah'tan faydalanamayacağın şey istemiş olursun. Diyorsun ki Allah'ım bana işte yarın şunu ver, o bir ay şunu ver, bir sene sonra şunu ver. İstiyorsun, istiyorsun ama belki yaşamış.
Ömrün yok belki.
Belki yok, boşu boşu efendim kendini yoruyorsun. Ama hiç olmazsa yaşadığın içindeki günün, yani yaşıyorsun en azından. Ne kadar evet. kaç saat yaşarsan onu kaçırma diye hocam söylüyor. Bir şey de hocam nakledeyim sonra diğer ayet-i kerime geçelim. Ebu Derda Hazretleri peygamberimizin şöyle buyurduğunu nakletmiş. Güneş doğarken ve batarken görevli iki melek insanların ve cinlerin dışında bütün varlıkların duyabileceği bir sesle yeryüzüne seslenirler. Güneş doğarken ey insanlar Rabbinize koşun. Az da olsa miktarı kafi olan şey çok fakat meşgul edenden daha hayırlıdır derler. Güneş batarken de Allah'ım infak edenin malını çoğalt, cimrinden malını telef et diye dua ederler. Zaten hocam bu son kısmı hem ayet-i kerimede işaret var. Ve ma enfaktu min şeyin fe huve yuhlifuhu ve huve hayrur razıkin. Yani siz ne infak ederseniz Allah onu mutlaka yerine verir, daha iyisini verir. Çünkü o rızık veren hayırlısıdır diye. Bu ayetle alakalı olarak Efendimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hak diyor, her gün diyor, iki melek gönderir. İki meleğin birisi Allahümme a'atim munfikkan halefen. Ya Rabbi senin için infakta bulunanlara ona hayırlısını efendim yerine ikram eyle. Allahümme a'atim munfikkan telefen. Malını hayırdan sakınanların tutanlarında cümlelerinde malın telef ettiği dua ederdi akşama kadar diyor.
Evet.
Dolayısıyla bu rivayet ona da hocam işaret etmiş oldu.
Evet.
Hocam var mı bu ayetle alakalı söyleyeceğimiz?
Hocam secde çok kritik bir şey bizim için. Yani secdeyle başladığı için hayatımız. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a secde bizim için çok önemli. Onun için Kur'an-ı Kerim'de böyle secde ayetleri var.
Evet. Yani, çünkü hocam burada Cenab-ı Hak meleklere şu yap bu yapın demiyor. Mesela diyebilirdik ki Adem'i övün.
Evet.
Adem'e şöyle söyleyin, şu hareketi yapın tarzda başka bir şey söyleyebilirdi. Ama burada Cenab-ı Hakk'ın meleklere verdiği emir usçudûli Adem'e.
Evet.
Bir defa secde.
Böyle bazen hani telefon dinlemelerinde falan hocam anahtar kelimeler oluyor hocam. O anahtar kelime geçtiği an hemen kayıt başlıyor falan. Bir dikkat kesiliyor falan. Secde kelimesi de bizim için öyle bir anahtar kelime. Yani illa Kur'an-ı Kerim'de bize secde edin demesi şart değil. Falanca secde etti. Şu secde ederdi falan gibi bir şeyi duysak bile hemen
secde aklımıza
dur diyoruz. Lazım. Biz de hemen secde edelim. Madem o secde etti biz de secde edelim. Yani Kur'an'daki secde ayetlerinin bir kısmına hani secde edin diye emir var. Bir kısmında da öyle bir emir yok. O secde etmişti. Onlar secde ettiler deyince hemen biz diyoruz ki madem o secde eder biz de ederiz diye. Dolayısıyla secde ayetleri var. Bununla ilgili bir hadis-i şerif var hocam. Müslim'de geçiyor.
Peki de hocam Kur'an'ın secdeli kitapta vardır ha.
Nasıl?
Muhtemelen bir tez yapmıştır.
Evet.
Kur'an'ın secde diye.
Secde diye tabii. Efendimiz buyuruyor ki Ademoğlu diyor secde ayetini okur ve secde eder. O zaman diyor şeytan ondan yanındaki şeytan uzaklaşır ağlar. Der ki yazıklar olsun bana. Ademoğlu secdeyle emredildi. Secde etti. Ona cennet verilecek. Ben de diyor secdeyle emredildim. Direttim. Bana da cehennem ateşi var. Dolayısıyla bu secde hakikaten cennetle cehennem arasında bu kilit bir nokta olduğu anlaşılıyor hocam. Sonra Mücahid'in bir sözü var. Diyor ki işlenen ilk hata hasettir. İnsanoğlu yaratıldığı zaman insanlık tarihine diyelim. İşlenen ilk günah hasettir. İblis Adem'i haset etti. Secde etmedi diyor emredildiği zaman. Bu haset onu günaha sevk etti. Dolayısıyla belki burada alacağımız diğer bir ibret de herhalde hocam. Haset kibirin yanında en tehlikeli şeylerden, kalbi hastalıklardan birisi de haset insanları birbirine kötülük yapmaya, Allah'a karşı günah işlemeye, birbiriyle savaşmaya götüren şeyin de haset olduğunu görüyoruz. Tarih boyunca pek çok sıkıntıların, ferdi ve toplumsal sıkıntıların sebebinin de haset olduğunu görüyoruz. İnsanlar birbirlerinin malını gasp etmeye, kanlarını dökmeye sevk eden şeyin. Dolayısıyla bu haset hastalığının kalpteki, yani kalpte insanın kalp yaratılışından böyle bir hastalıklar geliyor hocam kalbinde.
Hocam yaratılışta mı geliyor yoksa yani sonradan mı hocam,
doluyor?
Bir maraz gibi efendim.
Müsait yaptım. Herhalde hocam. Böyle evet. Hastalık kapmaya müsait. Hemen mikrop kapıyor.
Kapabiliyor.
Eğer korunmazsa, bu konuda bir mücadelesi olmazsa mikrop kapıyor.
Hocam haseti biz çok bazen dar anlamda düşünebiliyoruz. Yani bir evet. Kişinin diğerine duymuş olduğu diyelim ki menfi duygu
evet.
Malı mülkü alakalı olarak.
Hı hı.
Ama demin buyurduğunuz gibi toplumsal planda yani mesela haseden min indi enfusim ayeti kerimesi ehli kitabın
evet.
O kadar hocam Yahudilerin o kadar Yahudi kabilelerinin peygamberimize inanmamalarının diyor sebebi diyor haseden min indi enfusim peygamberi kıskanmaları diyor hocam.
Evet.
Yani bu maraz
hı hı.
O kadar yani çok böyle sıradan bir maraz değil. Yani ufak tefek diyelim ki sıkıntılara yol açabildiği gibi
devletleri savaşa
yüksek planda toplumların hidayetine ve savaşa sebep olacak derecede büyük bir şey hastalık. Yani hastalık hocam, sakası yok.
Devletlere savaşa sevk eden bir hastalık hocam. Dolayısıyla şimdi eğitim sistemimize baktığımızda hocam, bizim eğitim sistemimizde maalesef bu hastalıkların tedavisiyle ilgili bir şey yok, görünmüyor yani.
Tam tersine artıracak şey olmaz.
Artıracak mı? Şeyler oluyor. Evet. Yani işte çocuklar okusun, ondan sonra maddi maaş kazansın, makam yükselsin falan. Ama hiç ya bu çocukların kalbine hastalık geliyor, bu manevi hastalıklar. Bunların tedavisiyle ilgili bir şey koysak, böyle bir şey yok.
Hocam bir şey değil ya, bir şey koyacak değil. Bir defa eğitim sisteminin, bak hocam, eğitim sistemimizin ta aileden, anne okulundan şeye kadar tevhid ve ahirete inanç merkezli bir eğitim sistemi düzenlenmesi lazım.
Tabii ki.
Hocam Müslümanların ta en başımızdan diyeyim, genel şahsına kadar Müslümanların bu konuda bir defa olağanüstü hal ilan edip buna dönüş yapmamız lazım ya.
Evet.
Ya biz şimdi yok ekonomi düzelteceğiz, yok efendim şunu yapacağız, bunu yapacağız falan derken esas yapmamız gereken temel bir şeyi gözden kaçırıyoruz, ihmal ediyoruz hepimiz ama.
Evet.
Burada sadece bir kişi suçlamak, bir kurumu, bir efendim bir şeyi değil yani. Ben Allah'a ahirete inanıyorum diye herkesin bu meseleyi ciddi ele alıp ve Allah'a ve ahirete imanı merkeze alan ve ona göre dizayn edilmiş bir eğitim sistemi geçmemiz lazım hocam. Dünya bunu bekliyor ya.
Akıl varsa, kendini düşünüyorsa insan hocam, geleceğini, ebedi geleceğini düşünüyorsa bunu yapması lazım yani. Dediğiniz şeyi yapması lazım. Yoksa düşünmüyorsa, çok basit düşünüyorsa o zaman sonunda çok yakın zamanda pişman olacağı muhakkak.
Yok diyoruz ki işte efendim yok Kur'an kim dersi koyduk. Yok efendim işte siyen dersi koyduk falan. Ya kardeşim böyle pansuman çareler değil. Hakikaten pansuman çareler değil. Yani sadece böyle kenarın köşesinden ya bir de bu da, bir de bu olsun yani. Hiç olmazsa falan tarzında. Hmm. İyi bir gözüküyor, gözükebilir ama öyle değil. Bu işler böyle pansuman çarelerle efendim tedavi edecek bir hastalık değil. Bunun merkezine yani işte efendim İslam'ın temel esasları, inanç esasları, ibadet haramları, helalleri tam merkeze koyularak bütün eğitim sisteminin hocam buna göre baştan sona kadar bir gün gecikmeden efendim dizayn edilmesi lazım. Evet. Yıllardır bunun efendim şeyini çekiyoruz. Yani dolayısıyla yani bahsettiğin şey çok önemli. Yani böyle bir ufak tefek şey değil, kökünden bunun halledilmesi lazım evet. Hocam.
Yani bunlara bakış herhalde şöyle hocam. Yani dünya için lazım olan hemen mal, makam kazandıracak şeyler birinci sırada. Bu olsa da olur, olmasa da olur. Hiç veya unutulan bir şey. Halbuki hakikatte kamera arkasına baktığımızda insan için en lüzumlu olan ebedi hayatı, ahireti kazanan en önemli husus bu. Ötekiler geçici dünya için kısa süreli, kısa vadeli lazım olan şeyler. İnsan ne yapıyor? Çok daha lazım olan şeyi göz ardı ediyor. Hiç hesaba katmıyor. Kısa sürede az bir şey lazım olacak. Meta'un galil olan şeyi bir numara tutuyor hocam. Ona önemli, bütün önemli. Buna böyle yapan bir insana ne denir?
Hocam geçen bir hocamızla, yani bir komşum benim, Hızır Hoca. Üsküdar'da aynı apartmanda kalıyoruz. O merhum Kadir Mısıroğlu Üstadımızın bu Osmanlı Araştırmaları Vakfı'nın
evet.
yerinin alınması ve o vakfa tahsis edilmesiyle ilgili bir hatırasını hocam nakletti. Uzun bir hatıra. Ondan sonra ben sadece şunu söyleyeyim. Orası diyor bir bina vardı diyor. Bir sahipleri falan vardı ama metrüktü diyor.
Evet.
Metrüktü, bahçesi falan var. Yani yaklaşık bir buçuk dönümlük yer hocam. Bir dönüm 300 metrekare falan böyle geniş bir orası. Ben diyor da Nasuhi dergahında imamdım diyor. Hmm. Uzun yıllar imamlık yaptım orada diyor. Orasını çok yakından bilirim diyor. Hatta oranın diyor oraya alıp tahsis edilmesine diyor çok emek verdim diyor. Allah razı olsun. Orası diyor işte falan diyor lisenin diyor arka tarafı diyor. Ondan sonra. Orada diyor ben diyor bütün gücümle diyor efendim oradaki o lise çocukların diyor efendim pisliklerini diyor efendim orasını savuşturmak için uğraştım yıllar boyu diyor.
Duvardan atlayıp orada.
Tabii ya. Tabii diyor yani.
Yani sakin yer, metruk yani, bir yer.
Çok affederiz diyor. Orada efendim burası inşallah temizlerken diyor. Kan izleri, man izleri temizlemek durumunda kaldık diyor.
Allah şimdi. Allah.
Yani hocam bu kadar rezillik yani. Hmm. Bak bu kadar rezillik. Dolayısıyla bunların hocam böyle kendi haline bırakılacak bir şeyler değil ama yani demek ki bizim de şeylerimiz biraz ayarlarımız bozuldu.
Evet.
Öyle söyleyelim falan. Artık bunlara kanıksara geldik. Ne oldu? Ne hali varsa görsün tarzında bir yaklaşım yavaş yavaş Müslümanlar da sardı böyle bir maraz gibi hocam hastalık gibi. Halbuki bunların ihmal edilecek ve göz alacak bir şey yok. Söz konusu değil. Bunların hepsinin düzeltilmesi lazım.
Evet.
Bunları düzeltmeden şöyle olmuş böyle olmuş var. Hiçbirisinin fazla bir anlamı gözükmüyor hocam.
Yani haberlere hocam işte anlatıyor, haber veriyor. Diyor ki işte seçimin veya diğer bir olayın siyasi yönü var diyor. Bir de bunun çok önemli ekonomik boyutu var diyor. Yani tamam, ekonomik boyut da önemli, siyasi boyut da önemli. İşte, acaba başka boyut yok mu?
Evet.
Yani diyorum ki mesela bunun sonu ne olacak? Diyor ki ya kolay diyor yani. Ekonomi biraz diyor, insanlara parayı verirsen diyor, insan susar diyor insanlar diyor. Parayı elde. Yani bütün mesele insanların maddiyatı elde etmesi, parayı elde etmesi, ona göre işin hallolması. Peki bunun bir de dini boyutu var mı? Yani bu olayın sonunda insanların dinine bir artısı olacak mı? Ahlakına bir gelişme olacak mı? Ebedi hayatına yönelik bir gelişme olacak mı? O konu hiç konuşulmuyor.
Gündeme gelmiyor.
Gündeme bile gelmiyor. Gel, getirsen bile millet belki tebessüm ediyor hafiften böyle. Ya bu neyle
sen
uğraşıyorsun?
Hangi çağda yaşıyorsun?
Hangi adam? Çağda neyle uğraşıyorsun diyor. Halbuki yani baktığın zaman yani insanın önünde diyor Cenab-ı Hak kaç defa söylüyor. Yani insan önünde bir geçici bir dünya hayatı var, sonra önünde ebedi bir hayat var. Şimdi ikisine de hazırlık gerekiyor. Hadi tamam, sen dedin siyasi boyutu, ekonomik boyutu, bu dünya ile ilgili. Peki o sonsuz hayatla ilgili kısım niye unutuluyor? Niye o hiç gündeme getirilmiyor? Peki bu insanların böyle ahirete doğru yönlendirecek, o şekilde eğitilecek, kalbi hastalıkların terbiye edileceği, ondan sonra tedavi edileceği bir gayret, bir düşünce niye yok? Yok, varsa bile mahalli, işte ferdi veyahut da böyle özel kurumların, sosyal ne diyelim bu, özel teşekküllerin yaptığı böyle mahalli küçük gayretler var. Ama böyle büyük çapta, devlet çapında insanları gerçek hayata, ebedi hayata, gerçek saadete, en önemli hususa yönlendirecek çalışmalar maalesef hep göz ardı ediliyor. Yani bu en basiti işte buradaki işte Hazreti Adem kıssası, insanın yaratılması. Yani bütün ülkeleri ilgilendiren, bütün milletleri, bütün insanları.
Tabii insanın
Hazreti Adem,
atası hocam, tabii.
Bütün insanların atası.
Tabii.
Hazreti Adem'in bir yanında düşmanı var, kıyamete kadar şeytan. İşte bu şeytan insandaki bu kalbinde hastalıklar var, haset, kibir, bunları kullanarak tek derdi var. Sizin yüzünüzden ben helak oldum, ben de sizi helak edeceğim diyor. Şimdi şeytan, ben diyor insan yüzünden tökezledim, helak oldum, rahmetten kovuldum. Benim de diyor tek hedefim var, insandan ne koparabilirsem, neyi helak edebilirsem ona çalışıyor, ona savaşıyor. Böyle bir gerçek varken yani bunu ihmal etmek, bütün insanlığı ilgilendiren bir şey varken, o zaman Cenab-ı Hak da diyor sakın diyor ona, işte o sizin açık düşmanınız, siz ona düşmanlık edin. Bu duyguları, bu hasetleri terbiye edin. Men zekkehe, tezekke, işte tezkiye, zeka. O zaman bu merkezi bir nokta, işin kalbi burası. Yani insanın kalbi, işin insanın merkezi önce temizlenmesi gereken. Yani kardiyolojik olarak herkes koşuyor hocam. Kardiyolojik olarak aman kalbimde bir sıkıntı olmasın, damarlar açık olsun, kalbim güçlü olsun. Tamam, güzel. Bir de bunun kalbin manevi olan kısmı. İşte onun acaba kibirden, hasetten, gururdan ayrı uzaklaşıyor mu? İmansızlıktan, inkardan, nifaktan, münafıklıktan uzaklaşıyor mu? Bu hastalıklardan temizleniyor mu? Bunu nasıl, asıl iş orada yani. Kardiyolojik kısmı dünya ile ilgili kısa olan kısmı. Manevi kısmı ise ahiretle ilgili sonsuz olanla ilgili kısmı. İnsan ruhuyla insan. Yani o ruhu güzelleştirmek asıl. O nasıl olsa görünmüyor. Kimse görmüyor diye orayı ihmal edip o herkesin Allah Allah kendi arasında deyip
bırakıyoruz.
Üzerine kapatıp üzerine beton döküp bırakıyoruz.
Şimdi kıymetli hocam bu bahsettiğiniz secde noktasına bir daha değinmek gerekebilir.
Evet hocam.
Kur'an-ı Kerim'deki ilgili ayetler çerçevesinde. Hı-hı. Çünkü çok önemli bir şey. Hı-hı. Yani çünkü Cenab-ı Hak secde edin diye başlıyor şimdi.
Evet.
Temelinde bu var. Ama vaktimiz tabii bitiyor hocam.
Evet.
Bir ayete başlıyoruz. İki tane lafın birini kırmadan efendim.
Zaman
geçiyor.
Çabuk geçiyor.
Evet. Geçiyor. İnşallah oradaki o secde meselesinden başlayarak diğer efendim ayetlere devam ederiz. İnşallah hepsi.
Verdiğiniz
bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Bize kulak veren çok kıymetli dinleyenlerimize, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi arz edip hepsini Allah'a emanet ediyoruz.